Düşünün bir şehri. İstanbul'un 3 katı büyüklüğünde, Kocaeli'nin 6 katı büyüklüğünde, Bursa'nın 2 katı büyüklüğünde ve 2 denize kıyısı var.
Böyle bir kariyer planınız var mıydı?
Tarlalarımız kumbaramız gibidir bizim.
Balıkesir'i nasıl tanımlarsınız?
Cumhuriyet şehridir Balıkesir.
Çok farklı sosyolojiden insanlar da var.
O zaman buranın tarihini anlatmak lazım. Şehri benim kadar tanıyan ikinci bir adam yoktu.
Sizi orada en çok duygulandıran şey neydi?
Efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldi.
Nasıl gelişti oradaki süreç?
Takdir etmelerinden ziyade tercih etmelerini istiyorum.
Şimdi başkanım, genelde biz bizimle röportaj yapınız diye hep talepler alıyoruz ama ben sizinle röportaj yapmak istedim. Çünkü sizi tabii ki tanıyoruz ama Amerika'da şahsına münhasır girdiği ortamlarda resmi dili hemen farklı bir kenara bırakabilen, ipleri bir anda eline alabilen bir Yücel Yılmaz'la tanıştım ve hayran kaldım. Gittiğim birçok yerde de anlattım açıkçası. Sizin hikayeniz nerede başladı? Nasıl başladı? Böyle bir kariyer planınız var mıydı?
Kesinlikle yoktu. Çok farklı başlangıç noktaları var. İnsanların hayatında dönüm noktaları vardır. Ben Ticaret Odası'na 2007 yılında meclis üyesi olarak davet edildim. O davet edildiğim yıl Ticaret Odası'nda aslında yapılabilecek çok şeyin olduğunu gördüm. 2013 yılında da Ticaret Odası Meclis Başkanı oldum. Tabii seçimler biraz kıran kırana geçiyor o dönemde. Şehrin teveccühünü kazandık. Sonra belediye başkanı arayışına girmiş siyasi partiler. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı vardı o zaman, Ahmet Edip Uğur. Beni belediye başkanı adayı olur musun diye davet etti.
Size teklif edildi.
Evet, ben de siyasi ANAP'tan biliyorum. 96-99 yılları arasında üniversitede öğrenciyken Düşünce Peteği topluluğunu kurmuştum ANAP adına. Genç Kolları Başkanlığı'na yakın bir görev üstlenmiştim. İki seçim, yani bir yerel bir genel seçimde aktif görev almıştım. Dedim benim yapmak istediğim bir iş değil. Ticaretimizde patronvari yönetiyoruz. Yani yönetmem gereken çok insan. Sorumluluğum çok fazla. Hayat 2014'te Karesi Belediye Başkanı adaylığıyla bir dönüm noktası başladı. Siyaset davet etti.
Şimdi başkanım, Balıkesir birçok insanın hayatında var. Ama birçok insan açısından da geçiş noktası. Buradan geçerken hayatlarında Balıkesir bir yer ediniyor. Balıkesir'i bilmeyen insanlar açısından Balıkesir ya bu da mı oradaymış ya da bu da mı oraya aitmiş diyebileceğimiz birçok şey var şüphesiz ki.
Evet.
Balıkesir'i nasıl tanımlarsın?
Yani şimdi Balıkesir denince akla çok şey geliyor ama spesifikte hemen şu akla gelmiyor. O da Balıkesir'in biraz yapısıyla alakalı. Balıkesir'in 20 ilçesi var. 20 ilçesinde ayrı bir karakteri var. Sındırga dediğiniz zaman Sındırga gelir akla. Balya denince ilk maden Eczacıbaşı gelir akla. Ayvalık dediğinizde deniz, adalar, çok güzel bir ortam gelir aklınıza. Bigadiç dediğinizde Göveç veya Bor madeni gelir. Çok zengin bir yer. Yani Gönen dediğiniz zaman pirinç gelir aklınıza. Termal suyla ısınan şehir gelir aklınıza. İlkleri yapmış, başarmış. Türkiye'nin Cumhuriyet'in kuruluşundan ve 90'lı 80'li yıllara kadar kendinden aslında çok söz ettiren ve tedarik açısından da her yeri doyuran bir şehir. Her şeyin ilk dördündeyiz biz. Yani küçükbaş hayvancılıkta ilk dörtteyiz. Bal üretiminde ilk dörtteyiz. Büyükbaş hayvancılık, süt, et üretiminde, pirinç üretiminde. Aklınıza gelebilecek yani tüketilen ne varsa ilk dörtteyiz. Arazilerimiz de çok büyük. Neden böyle? Çünkü her il aslında bir konuda uzmanlaşmış ve en çok onu yapıyor. Bizim eşit bir dağılım var. O yüzden Balıkesir'de de krizler çok hissedilmez. Tarlalarımız kumbaramız gibidir bizim. Doğal işlerimiz vardır ama zeytinimiz vardır. İşte onu satarsınız, hasat yaparsınız. Aslında yani bütçenizdeki bütün eksikleri tamamlar. Zengin bir şehir. Balıkesir denince ilk akla gelmesi gereken şey dediğinizde son zamanlarda bir slogan geliştirdim. Hava atmak istiyorsanız Türkiye'nin her yerine gidin. Ama hava almak, lezzet almak istiyorsanız Balıkesir'e gelin. Çünkü hem gastronomi, hem turizm, hem üretim şehriyiz. Bunu coğrafyanın verdiği o büyüklükten de sağlıyoruz. İnsan kalitesinden de sağlıyoruz. Kadim bir şehir olmanın gelenekleriyle de sağlıyoruz. Yani üreten bir şehir. Hem tarımda, hem çiftçilikte, hem sanayide. Bir de coğrafi güzelliklerinden dolayı nerede yorulduysanız gelip burada 2 günde, 3 günde Kaz Dağları'nın oksijeni altında, Kapıdağ Yarımadası'nda, Marmara Avşa Adası'nda dinlenebilirsiniz. İstanbul'a artık otoban yapıldı, köprü yapıldı. Çok yakınız. Bursa zaten elinin altında, hemen Erdek'e gelirler. Eskişehir çok hızlı geliyor. Fiyatlardan dolayı mıdır yoksa farklı bir şey mi buluyorlar bilmiyorum. Artık İzmir'in Çeşme taraftarı olan, o oraya giden insanları da plakalarından tanıyoruz buraya geldiklerinde. Yoğun bir şekilde geliyorlar.
Başkanım aslında burada şey de çok önemli değil mi? Yani sadece sizin çok başarılı olmanız değil, işte Kuzey Marmara Otoyolu'ndan ya da buradan geçen herhangi bir ana hat üzerinde yenilenen ya da yeniden yapılan bir yolun da süreçte buraya katma değer oluşturduğunu fark ediyor musunuz? Hissediyor musunuz?
Şimdi şöyle, kesinlikle öyle. Bir de yani şimdi 2014 yılında Türkiye'de 16 tane şehir daha büyük şehir oldu. Yani büyük şehir bir medeniyet aslında. Allah o kanunu geçiren herkesten razı olsun. Çünkü Ayvalık bir sarımsaklı belde belediyesi tarafından yönetiliyor. İnsan kaynağı, know-how, bütçe hepsi yetersiz. Yani yatırım yapmak isteyen iş adamına da yetersiz. Çevreyi temiz tutmaya çalışan arıtma tesisini kurmak için de yetersiz. Ölçekli bir plan yapmak için de yetersiz. Şu anda ulaşım birleşti, mezarlıklar birleşti, çöp atık sahaları birleşti. Yani aklınıza gelebilecek arıtma tesisleri, su işleri, bunlar hepsi büyük şehire uhdesine verildi. Gelişmelerin birçoğunun sağlanması aslında yasaların verdiği imkanla. Tabii buna bir liderlik de yapılması gerekiyor. Önemseyen, iş yaptırabilen yönetimin olması gerekiyor. İkincisi de dediğiniz gibi biz buradan İstanbul'a giderken Bursa'nın içinden geçeriz. Bursa'nın içinden geçerken eğer sabah 7'yi 10 geçe trafiğine yakalırsınız, yani 7'yi 10 geçeden önce Özdile, Mudanya sapağından çıkamazsanız bir kere 2,5 saat daha gecikirsiniz. Ben o yüzden İstanbul'da iş yerlerim var. Aslında bizim ticaretimizin %90'ı İstanbul'da. Ben de düzenli olarak gidiyorum. Her sabah saat 4'ü 20 geçe 4.30'da çıkarım. Ama 5'e kaldığınızda şey garantiydi. Şu anda Kadıköy'deki iş yerime ben Balıkesir'deki evimden çıktığımda saat 7'de çıkıyorum. 9'daki toplantıya arkadaşları 8.30'dan itibaren beklemeye başlıyorum. Yani 2,5 saat gibi bir sürede Kadıköy'ün göbeğinde Balıkesir'den çıktığınızda ulaşabiliyorsunuz. Bizim buralar 1 Haziran'da sezon başlar. Okullar kapandığında yoğunlaşır. 1 Eylül'de de sezon biterdi. Şu anda otellerin doluluk oranı çok yüksek. Biz de bu arada büyük şehir olarak boş durmuyoruz. İda Madra Jeopark alanı ilan ettik. UNESCO Ulusal Bölge ilan edildi. Yani coğrafi işaretli çok ürün aldık. İçinde en son 50 peynirli şehir kitabını çıkarmıştık. Kirli Hanım diye bir peynirimiz Norveç'te bronz madalyaya layık görüldü. Bu da tabii insanların ilgisini çekiyor. Yani kışlık peynirini almaya, salçasını almaya. Biz çok ciddi bir domates üreticisiyiz de. Özel evde yapılmış, güneşte kurutulan salçalarımız da var bizim. İstanbul damak zevkine uygun. Bunları tedarik etmeye de insanlar aileleriyle beraber gelip bir balık yiyip bir kuzumuzu tadıp tekrar geri dönüyorlar. Kimisi konaklıyor. Yani Balıkesir artık ciddi bir destinasyon oldu.
Aslında bu sizin anlattığınız hikayeden şunu da anlıyoruz. Burada çok farklı sosyolojiden insanlar da var.
O zaman buranın tarihini anlatmak lazım. Şimdi Balıkesir Kara İsa Bey'den gelen, yani 1071'de Malazgirt'te Anadolu'ya topraklarına girildiğinde aslında Türk bayı olarak burada yaşayan Türklerin olduğu mezarlıklardan çıkıyor. Ama Kara İsa Bey ile Karesi Beyliği kuruluyor burada. Çok önemli görevler üstleniyor. Yani Edincik'ten insanların karşı tarafa geçmesi, yani Avrupa yakasına geçmesini Bandırma'dan Avrupa yakasına geçip İstanbul'un fethini sağlayan, ilk kez denizde tekneleri, kayıkları yapan beylik olarak bilinir. Yapısı da çok zengindir. Yani zeytin ağaçlarından tutun Gaz Dağları'nın endemik bitki örtüsü. 1870'te 93 Harbi'nde burada yaşayanlara manav diyoruz biz. Benim atalarım da manavdır. 1870'te 960 tane köy kuruluyor burada. Bunların hepsi Çerkez, Manav, Gürcü, Boşnak, aklınıza ne geliyorsa Balkanlardaki tüm unsurlar ayrı ayrı köylere yerleşiyor. Kafkaslardan da gelenler oluyor. Çerkezler, Dağıstanlılar. Bu köy kendi içinde çok güzel bir yapı oluşturuyor. Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Savaşı aslında insanların birbirine kaynaşmasını da önemli rol oynuyor. Ve Balıkesir Kuvayi Milliye Şehri diye geçer. Bunun özelliği de şudur. İzmir işgal edildiğinde Balıkesir'in önde gelen 41 bayrak adamı Alaca Mescid diye bir camide toplanıyorlar. Atatürk daha Samsun'a çıkmamış. Ve diyorlar ki biz Balkanlardan buraya geldik. Üsküp'ten göçtük. İşte Bulgaristan'dan göçtük. Bir daha gidecek toprak yok. Namusumuz ve şerefimiz, vatanımız burası. Kurtuluş namlunun ucundadır. Kuvayi Milliye Hareketi kararı alıyorlar. Şehirde çoluk çocuk bırakıyorlar. Eli silah tutan herkes Sındırgı'dan Ayvalık'a kadar tüm alanda, dağlarda, vadilerde geçişi engellemek üzere milis kuvvet oluşturuyor. Ve bunlara kimin erzak verecek, nasıl yapacak? Ya bu da planlanıyor. Yaklaşık 22 ay mücadele ediliyor ve mücadelenin sonunda işte Yunan'ı denize döküyoruz. Ayvalık ilk kurşunun atıldığı yerdir tarihte. Bandırma'da son kurşunun atıldığı yerdir. İkisinde de bizim anıtlarımız var. Yani ilk kurşun ve son kurşun anıtları. Balıkesir tüm Osmanlı himayesinde olan unsurların toplandığı bir şehirdir. Evet. O nedenden dolayı...
Siz şimdi anlatırken var ya çok duygulandım biliyor musunuz ya? Yaşadım yani. O şeyi böyle gözümde canlandırdım yani.
Şimdi çok mesela bizim Balıkesir hoşgörülüdür o konuda. Yani Çerkez'in Gürcü'ye, Gürcü'nün Manav'a, Macir'in Pomağ'a karşı şeyi vardır. Kafamıza göre de cümlelerimiz vardır işte bizim. Her unsuru evlenmişiz birbirimizle. Hı. Çeyiz değişmişiz.
Kan bağı oluşmuş.
Kan bağı oluşmuş. Cumhuriyet şehridir Balıkesir. Mesela Bursa bir Osmanlı şehridir. Dönersiniz gidersiniz ne bileyim ben Kayseri veya Konya Selçuklu şehridir. Ama Balıkesir Cumhuriyet şehridir. Tamamen Cumhuriyeti içselleştirmiş bir şehirdir. Demokrasiye inanır. Seçime inanır. Kavgası gürültüsü az. Dışarıdan gelen herkesi kabul eder. Etnik grup olarak bir harekete de dönüşmesine fırsat vermez. Çok hoştur. Yani insanlar rahat yaşarlar Balıkesir'de.
Herhalde izleyen birçok insan da Balıkesir'in bu farklı yönlerini de bence ilk kez duyacaktır. Ya. Ben şimdi size anlatırken kafamda başka başka canlandırdım. Ya. Tabii ki bilenler vardır ama şimdi günümüzde artık bilginin ya da verinin çok fazla hızlı tüketildiği bir noktadayız, bir dönemdeyiz. O yüzden bunları insanlara aktarıyor olmak, bir dijital imza bırakıyor olmak bence çok kıymetli bir şey. Yani,
bununla ilgili çok eser yazdık biz. Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir diye veya Gastronomi Şehri Balıkesir, Zeytin Ülkesi Balıkesir, 50 Peynirli Şehir Balıkesir. Şimdi Balıkesir'de dün ben kendi personelimle toplantı yapıyorum. Bu stratejik hizalanma toplantıları yapıyoruz. Fikir alışverişinde bulunuyoruz. Belediyede çalışıyor bu arkadaşlarımız. 20 ilçesinin 20'sine giden 217 tane personelim vardı. Bunlar beyaz yakalılar. Giden kimler dedim elini kaldırsın. 17 kişi kaldırdı. Şimdi düşünün bir şehri İstanbul'un 3 katı büyüklükte. Kocaeli'nin 6 katı büyüklüğünde, Bursa'nın 2 katı büyüklüğünde ve iki denize kıyısı var. Marmara Denizi'ne kıyısı var, Ege Denizi'ne kıyısı var. 275 kilometre sahil şeridi var. Ve Kütahya'ya komşu, Manisa'ya komşu, İzmir'e komşu, İstanbul'a komşu, Yunanistan'a komşu. Bizim Mavi Vatan'dan Midilli Adası'na da komşuyuz. Yani baktığınız zaman şehrin sınırları çok büyük. Allah her şeyi vermiş. Yani Madra Dağı dediğiniz çok büyük ve güçlü mitolojik tarihte geçen bir dağ. Kaz Dağları zaten Sokrates'in, Eflatun'un, Asos bizim dibimizde. Yani aslında biz Çanakkale'yi de kendimizden ayırmıyoruz. Hani bu ilçelerin bölünmesi vesaire var ya aslında bizi bir şekilde Güney Marmara deyip yani bir üst isim verip Çanakkale ile beraber hareket etmemiz gerekiyor. Bütün yatırımlarımız, yollarımız, su hatlarımız, tarımımız zaten ortak. Yani eskiler Karesi derken Çardaklı dediğimiz Ali Ağa'dan önceki yer Çanakkale'nin olduğu ve Bursa sınırında Kemalpaşa'ya kadar olan yer Karesi vilayeti olarak 600 yıl, 700 yıl böyle geçmiş zaten. Cumhuriyetle beraber Çanakkale ayrılmış. Ayvalık'tan sonra Dikili'den itibaren ayrılmış. Biraz küçülmüşüz. Ama bizim coğrafi ve jeopolitik yapımız aslında Çanakkale ile beraber. Bir bütün. Hani Kaz Dağları'nda maden açıldı diyorlar ya. O bizim sınırda değil. Çanakkale tarafında. Orman, tabiat parkı olan, milli park olan kısım bizde. Kaz Dağları. Normal tarafları da var. Yani hoş olan kısmı, yüksek olan kısmı, o oksijeni veren kısmı bizim sınırların içerisinde.
Başkanım siz depremde de Balıkesir Belediyesi olarak, Büyükşehir Belediyesi olarak çok önemli hizmetlerde bulundunuz orada. Yani vatandaşa dokunan. Belki de yani tarihler o günleri tekrar andığında oradaki dostluk köprüleri de konuşulacak. Siz de şüphesiz ki çok iyi hikayelere de şahit oldunuz. Dostluklar da edindiniz. Şu depremi kısaca bir hatırlayacak olursak, sizi orada en çok duygulandıran şey neydi?
Yani deprem olduğu günün sabahı saat 7.20'de bize Osmaniye'ye görevlendirildiniz. Valinizle beraber gidin diye İçişleri Bakanımızdan haber geldi. Tabii nasıl gideceğiz? Balıkesir'de de yılda bir kere kar yağar. O gün yağdı. Bizim zaten eve gitme süremiz 4'tü. Gece saat 4'e kadar buzlanma var mı? Otoban kapandı mı? Kırsal mahallelerimizde giriş çıkış var mı? Yani sorun var mı? Teyakkuzdaydı bütün araçlarımız. Çünkü yılda bir kere yağıyor. O yağdığında da yani şimdi şoförlerimiz tekerlek olarak hazır değil. Şartlarımız hazır değil. Biz hayatı kolaylaştırma, tuzlama yapalım, kürüme çalışmaları yapalım diye. Vali Bey, biz işte ekiplerimiz bir yerde bekliyoruz. Gece saat 2 oldu. Biraz çay, sohbet. Trafiğin kapanmayacağını anlayınca herkes evine gitti. 7'de Biz depremi duymadık. Yani deprem olduğu saatte hissetmedik. Sabahleyin telefonla ben deprem olduğunu anladım. Vali Bey'le hemen görüştük. İzmir'den saat 3'te o bölgeye gidecek uçak olduğunu anladık. Arama kurtarma ekiplerimizi askeri araca, helikopter var bir tane kargo. 2 tane aracımız, 26 tane personelimiz Büyükşehir'in arama kurtarma ekiplerini o araca biz de Vali Bey'le sadece ikimize bilet bulabildik. Evet. Yanımıza da 1-2 haftalık eşya aldık. Depremin büyüklüğünü tam anlamış da değiliz. Şeye vardığımızda Osmaniye depremin ne kadar büyük olduğunu gördük. Jandarma binasını afet koordinasyon merkezi yapmışlar. O andan itibaren bizim sabahleyin 7.30'da 56 kişilik bir otobüs çıkarttık biz personelle beraber, arama kurtarma ekibi. Onlar da Osmaniye'ye geliyoruz, yolda kapanma yok dediler. Ankara üzerinden geliyorlar. Normalde Konya üzerinden de Osmaniye'ye gelinebiliyor. Bunlar Ankara üzerinden gitmişler. En doğrusunu da onlar yapmış. Çünkü diğer araçlarımız bizim yolda kaldılar. 16 saat kaldılar. Bu arama kurtarma ekibim saat 8'de geldi. Şimdi Adem, ben çok kaza gördüm. Askerde çok şey yaşadık. Trafik kazasına, kan görmeye, olayların arasında kalmaya kaldığımda soğukkanlıyım. Ama depremi gördüğümde insanın içi başka oluyor. Yani çaresiz hissediyorsunuz kendinizi. Osmaniye'de Metin, Doktor Metin galiba binalar. O binalardan 12 bloktan 4 tanesi yıkılmış ve altında 56'şar kişi olduğu tahmin ediliyor. Vatandaş ilk korkuyu atlatmış. İkinci deprem olmuş. İkinci deprem oluncaya kadar birbirlerini kendileri kurtarmışlar. Yani devlet yardımı olmadan ve profesyonel ekipler geldiğinde ikinci deprem olmuş. Herkeste bir çekiniklik var. Yani binalara girme vesaire. Elektrik yok şehirde, su yok. Yani insani ihtiyaçları karşılayabilecek ortamlar yok. Uzun lafın kısası, biz ilk 26 kişilik ekibimizde hemen 2 tane binaya arkadaşları yaydık. O 56 kişilik ekip de geldi. Biz toplamda 100 kişiye yakın Balıkesir'den gelen personelle ilk 12 saat idare ettik. Binalardaki göçük altındaki insanlar. Daha sonra araçlarımız, her şeyimiz geldi. Evet. 960 tane vatandaşın gömülmesine şahitlik ettim. Binlerce insanın, sokakta kalan insanın yeme, içme, iaşe işlerini yaptık. Suların akmasını sağladık. Çünkü belediye teşkilatı orada kendi mal varlığını, kendi çocuğunu vesairesini korumak için koordinasyon kopmuş. Biz oraya 1000 kişi gittik. İlk 24 saatin sonunda toplamda 1000 kişi olduk biz orada. Valimizle beraber bütün yükü almaya çalışıyoruz. Mehmet Kasaboğlu bakanımız orada fiili olarak görevli. 5. günün 6. günün sonunda bütün cenazelerimizi gömmüş, elektrikleri bağlamış, doğalgazı açmış, suları akıtır, yıkılmış binalarını körledik yani şeylerini ve çadırları kurmuş hale dönüştürdük biz. Hani belediye başkanı olarak ne yaşadınız, ne hissettiniz derseniz, yani bu kadar büyük bir afette devlet, millet, belediyeler, herkes bir araya geldi. Yani ben şunu çok rahat söyleyebilirim. Biz Malatya'da görev yaparken Eskişehir'in partiler üstü belediyecilik anlayışıyla beraber çalıştık. Yani şimdi ben bölgenin koordinatörü oldum. Bizim altımızda CHP'li, İyi Partili nereden gelirse bütün belediyeler vardı. Biz Balıkesir'de 20 belediyeyiz. Bunun 10 tanesi Cumhur İttifakı'nda, 10 tanesi Millet İttifakı'nda. 20 belediyenin aracı da vardı. Yani biz Balıkesir'e o 1000 kişi gittik derken hepsi Büyükşehir'in personeli değil. Edremit Belediyesi'nde var, Karesi Belediyesi'nde var. Yani netice itibariyle millet olarak bu işin altından çok hızlı kalktığımızı düşünüyorum. Ölenlere Allah rahmet eylesin. 20 bin kişiyi biz buraya tahliye ettik. Yani Osmaniye'den, Hatay'dan güzel bir koordinasyon yaptık. Haziran ayının ortasına kadar da bu 20 bin kişi durdu. 3 binlere düştü. 3 binlerde şu anda hiç kimse kalmadı. Ev tuttular kendileri farklı. Yani bizim kontrolümüzde kimse kalmadı. Ama otellerimizde, misafirhanelerimizde, yurtlarımızda misafir ettik. Bir belediye başkanı olarak çok korktum. Neden korktum? Çok ağır bir sorumluluk. Şimdi kentsel dönüşümle ilgili bir cümleyi ele aldığınızda o acı tazeyken hemen yapalım diyorlar. Ama daha sonraki gün insanların ekonomik kaygıları gündeme geliyor. Ya bununla ilgili projeler geliştiriyoruz. Bakanlıklarımız yapıyor. Deprem Türkiye'nin gerçeği. Vakti saati belli değil. Tedbirli olmak lazım. Depremde koruyan bina var. Bir de tekrar kullanılabilme yapısında olanlar. Ya ben şehrimi, yani depremde hem dayanıklı olsun hem de ömrüne devam etsin bina tarzına, yani TOKİ'ler gibi olsun. Hı. Çünkü depremde onlar hasar görmedi ve hayatına devam ediyor. Bazı binalar 9 şiddetinde koruyor ama tekrar kullanabiliyor musun? Hayır, tekrar yıkıp yapmanız gerekiyor. Ya bunları yönlendirmemiz lazım. Ağır görevler bunlar. Ciddi bir birikimimiz var. Ya Balbaks'a da aslında ben deprem bölgesinde karar verdim.
Ona geleceğim ya, bu dün akşam şimdi mesela biz bunu sosyal medyadan gördük ama orada genç arkadaşların ilgisini birebir de görmek çok daha farklı. Evet. Ben mesela ilk bunun tweetini gördüğümde ya çok yaratıcı bir fikir falan demiştim mesela, işte Balbaks, işte bir kafe, öğrenci arkadaşlar için fiyat çok daha makul vesaire. Ama orada başka bir sinerji oluşmuş, yani insanların bir buluşma noktası olmuş orası. Bu çok kıymetli bir şey bence, değerli bir şey.
Evet.
Nasıl gelişti oradaki süreç?
Bir, ihtiyaç olmasını tespit etme var. İkincisi, biz bu Balbaks'ı mobilize düşünüyoruz aslında. Yani ben Almanya doğumluyum. Almanya'da bonfrit dediğimiz veya patates kızartması bir şekilde araçta satarlar yolda. Sosis şeklinde. Dondurmayı araçta satarlar ve mahallenize gelir o.
Seyyar yani.
Saatleri bellidir, seyyar. Bütün mahallenin çocukları oradan alışveriş yapar. Gördüğümüz bir şey. Turistik yerlerde de yapılıyor bu. Deprem bölgesinde bizim Yağlı Güreş Birliği Başkanıyım ben. Bu güreşe de çok özenirim. Yani geleneklerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bir tır yaptırdık. O yaptırdığımız tırda 10 tane duş, 10 tane tuvalet var. Çünkü güreşler nerede yapılıyor? Çayırda yapılıyor. Hı. Açık havada. Ya burada sürekli tesisi olmuyor insanların. Ya biz de bu tırın dorsesiyle beraber götürüyoruz. Götürdüğümüzde insanlar, yani pehlivanlar duşunu çok rahat alıyor. İhtiyacı olanlar da, tuvalet ihtiyacı olanlar da orada karşılayabiliyor. Deposu var, kendi jeneratörü var. Bunun yanında da bir tane daha tırımız var bizim. O tırda da yeme içme işleri yapılıyor. Yani uygun bir mekanda içindeki bütün malzemelerle aşçılarımız gidiyor. İkramlarımızda bulunuyoruz. Bir de çay minibüslerimiz var bizim. Bunlar Balıkesir ölçeğinde yaptığınız bütün kalabalıkları, insani ihtiyaçlarını karşılayan şeyler. İkişer tane vardı bunların hepsinden. O kadar çok iş gördü ki, yani çadır kentin biri kuruluyor. Kurulurken ki aşamada insanlar yaşam alanı oluşuyor ya. Tuvaletler hemen paralelinde gelmiyor. Biz o tırı oraya yanaştırıyoruz. O arada tuvaletleri inşa ediyoruz. İnsanlar o ihtiyaçlarını yıkanma. Sonra öbürüne geçiyoruz çadır kenti kurarken. Bu tırı yine oraya götürüyoruz. Yani çok işe yaradı o tır. Tabii ilk gün ihtiyaç bu. Sonra insanlar çadırlarında birbirlerine kahve yapmak istiyorlar. Çay yapmak istiyorlar. Yani kayıpları yok. Sokakta kalmışlar. Neşeye ihtiyaçları var. Çocuklar, bizim Balıkesir'de bir firma var. Bu Türk Hava Yolları gibi büyük firmalara paketlenmiş, dondurulmuş malzeme yapıyor. Biz onlara telefon açtık. Dedik ya, burada çocuklara neşe vesaire. Bize gönderir misiniz bunlardan? 3-4 defa kendinden, sonra şehirdeki sponsor, sonra belediye bütçesinden biz oradaki herkese pasta, kek, işte sandviç, yani çünkü etli pilav, kuru fasulye pilav vesaire, bir süre günler bitmiyor. Çok önemli olduğunu gördüm. Dedim ki biz böyle bir turizm bölgesiyiz. 5 milyon insan geliyor. Biz böyle araçlar yapalım. Kışın üniversitelerimizde dursun. Yazın da sahil kenarlarında dursun. Ama bir deprem olduğunda bunlar direkt oraya gitsin. Afet olduğunda bu ihtiyacı karşılasın. Sürekli dingin olsun. Bu proje öyle başladı. Fakat bir de şimdi neyi fark ettik biz? Deprem bölgesi, deprem olmadan önce belediye başkanının bir kere, bizim şimdi kadın meslek kurslarımız var. Burada sürekli restoranlarda insanlar üstüne şal alıyorlar ya. Biz o şallardan yaptırıyoruz. Binlerce adeti, yani yüz binlerce adeti geçti. Herkese tavsiyem. Arabanızın arkasında aile sayınız çarpı 2. Hiç yer tutmuyor şallar. Neden yapılıyor? Polardan yapılan şallar. Bu şallar sıcak olsun, üstünüze serinlikle örtüyorsunuz yazın. Dışarıda yatıyorsunuz. Evet. Kışın arabanıza. Battaniye, arabada battaniye çok bol geliyor. Herkesin aslında sığınma yeri arabaları. Yani ben şunu gördüm. Arabanız varsa evinizin önünde deposu dolu olsun. Arabanızın içinde nüfus kağıdınız olsun. Kimliğinizi ibraz edebileceğiniz bir belgeniz olsun. Arabanızın içinde şal olsun. Arabanızın içinde bir pet şişe, iki pet şişe su olsun. Çünkü deprem olduğunda terliksiz de çıksan, şeysiz de çıksan, üstün başın da olmasa arabanıza sığınabiliyorsunuz. Arabalara, biz onu gördük yani. Çok az sayıda araba depremde hasar görmüş yollarda. İnsanlar hep arabalarına girdiler. Balbaks olağanüstü bir şey olduğunda depoda durmasın. Canlı, kendi ticaretini, sürdürülebilirliğini yakalayan bir şey. Ama Allah korusun, komşumuz bir ilde deprem oldu. Biz 20 tane Balbaks otobüsümüzle, minibüsümüzle, erzağımızla oraya gidip personelimizle o dışarıda kalan vatandaşlarına kahveleri, yani Türkiye'de bütün iller kendine bir rol biçiyor. Biz mesela, yanlış anlaşılmasın, çiftçi üreten bir iliz. Yani ben tonlarca et Balıkesir'den her gün 2-3 kamyon içinde 8 ton, 5 ton. Yani MHP teşkilatı toplamış 30 ton et. İki ayrı kamyonla, onlar eksi dereceli evet. şeylerle geliyor. Kimisi kavurma yaptırmış, göndermiş vesaire. Yani binlerce ton şey gönderdiler 55 gün. Erzak gönderdiler. Ben 960 tane Balıkesir'den gelen tır. Burada Kuvayi Milliye şehri ağızdan kolay çıkıyor da bizim burada tesislerimiz var Balıkesir'de. Binlerce genç getirilen malzemeleri birbirinden ayırdı, tırlara yükledi. Tüm ilçelerimizde 960 tane tırı biz Osmaniye kanalıyla Adıyaman'a, Malatya'ya, Maraş'a, yani Hatay kısmında çok biz o tarafa geçmedik. O bölgede bütün tedarikleri sağlayacak 960 tane tır ilk 19 gün Balıkesir'den çıktı. Bir tane tırcı mazot parası almadı. Sürdürülebildik diyorsunuz. Yani çok şey yaşandı, bitti oralarda.
Siz tabii dünyanın farklı ülkelerine giden bir isimsiniz. Bir yandan da Balıkesir'de bir görev verildi ve burada insanlara hizmet etmeye çalışıyorsunuz. Sizin gözünüzden gençlik nasıl?
Yani şimdi benim evde 3 boy var. 18 yaşında bir kızım, 15 yaşında bir oğlum, 4 yaşında ufaklık var. Yeğenlerim var. Zaten eğitim kurumları sahibiyim. 26 bine yakın öğrenciye himaye ediyoruz. Çok uzak değilim düşüncelerinden. Ergenlik dönemi, işte gençlik veya çocukluk dediğimiz dönemlerde İnsanoğlu fıtratının ayrı karakterleri vardır. Ona göre hitap etmeniz gerekiyor. Ben Türk gençliğinin zafer kuşağı olacağını düşünüyorum. Bu Z kuşağı diyorlar ya. Çünkü sorguluyorlar, ne istediklerini biliyorlar, yapmak istediklerini yapma iradesini ortaya koyuyorlar. Bizim yani büyük şehir olarak açtığımız 8 tane tesis sadece il merkezinde var. Bandırma'da ayrı vesaire. Yaklaşık 50 bin öğrenciye 36 branşta spor eğitimi veriyoruz. Yüzlerce öğrencilere de, binlerce öğrenciye de ders çalışabilecekleri ortamlar sunuyoruz. Nereye giderseniz dolu, nereye giderseniz dolu. Spor salonları dolu, kafeler dolu, şeyler dolu. Gençlerin değerli bizle aynı olmasını beklemiyoruz. Yani değişim şart. Ama zafer kuşağı olacağını hissettiriyorlar. Çünkü bağımsız düşünüyorlar. Analitik hareket ediyorlar. Allah tehlikeden, belalardan, kötü arkadaşlardan koruyan gençlerin sonuçta bu ülkeyi çok daha yukarılara taşıyacağından eminim. Yani teknofestleri görüyorsunuz. Biz de gidiyoruz. TÜBİTAK çalışmalarını görüyoruz. Yani şimdi akıllı tahtayla eğitim görüyor bu çocuklar. Şimdi ben dünya eğitim standartlarını biliyorum. Yani İngiltere, Kanada, Amerika vesaire. Yani biz 2009'lu yıllarda akıllı tahtalara geçtik. Şu anda öğretmenlerimiz çok ciddi online dersler verdi pandemide. Çok hızlı
entegre olduk.
Fiziksel olarak belki ülkemizde daha yapılabilecek şeyler çok fazla ama gençler onun üstüne çıktılar. Çok yük yükleneceklerine inanıyorum. Gençlere güveniyorum ben.
Şimdi her yönetimin görevli olduğu seçmene karşı sorumluluğu çok farklı. Bölge bölge, nokta nokta, il il veya ilçe ilçe. Şimdi Balıkesir'de ele aldığımız zaman burada çok farklı düşünce yapısına sahip siyasi olarak bir toplum görüyoruz. Ama baktığımızda da sizin burada birçok insanı aynı noktada buluşturabilecek ortak hizmetlerinizin olduğunu da görüyoruz. Önümüzde bir yerel seçim söz konusu. Siz, insanlar size oy vermeseler de saygı duyulmayı başarabilmişsiniz benim gördüğüm kadarıyla. Bunu nasıl sağladınız? Burada nasıl bir çalışma ekibinizle birlikte ortaya koyuyorsunuz? Neler yapıyorsunuz?
Yani Adem, bu fıtratla alakalı bir şey. Ben herkesi olduğu gibi kabul eden bir insanım. Ekibime de hep onu söylüyorum. Yani bir şey ihtiyaçsa bunu kimin istediği önemli değil. Hemen yapın. Bir şey lükse, bunun yapılma ihtiyacı yoksa bunu kimin istediği önemli değil. Onu öncelikli işimiz haline dönüştürün. Şimdi sonuçta şehrin bir marka değeri var. Öncelikleri var. Balıkesir. Benim belediye başkanı olduğum ama herkesin de yaşarken Balıkesirliyim diyebilmesini gerektirdiği bir şehir haline dönüştürmemiz gerekiyor. Bu ortak müştereklerde ben aslında bir anekdot anlatayım size. 2019 yılı seçildik. Seçilen belediye başkanlarının 20 tanesinin sadece 6 tanesi eski belediye başkanı. Geri kalanın hepsi ilk kez belediye başkanı olmuş. Ben de tecrübeli belediye başkanıyım. Biz hem kurumsallaşmayı kendi kontrolümüze alma, çünkü yani 7000 kişilik bir ekip var. Siz yeni seçilmişsiniz. Kadrolarınızı kurmanız gerekiyor. Bütün belediye başkanlarına dedim ki 3 ay içerisinde belediyenizi tanıyın. Bütçelerinizi görün. 3 ay içinde de hepinizi biz büyük şehre davet edeceğiz. Ve stratejik plan yapacağız. Yani geriye kalan 4,5 yılda bakanlıklardan ne yatırım istiyorsunuz vesaire. Burada aday olan ve vaatleri olan partilerin adaylarını çağırdık. Bakın yani şimdi mesela AK Partili mi kazanmış? CHP Belediye Başkanı'nın kim o adaydı, ne vaat etti, ne yapacak? Fikri varsa, bir projesi varsa aldık onu koyduk. Ne gördük biliyor musunuz? Projelerin %98'i öncelik sırası dahil bütün partiler aynı söylüyor. Yani İyi Parti adayı diyor ki ben ilk önce barajı yaparım, ilk önce yolu yaparım, ilk önce doğalgaz getiririm. AK Partili de aynısını söylüyor. CHP'li de aynısını
çünkü
söylüyor.
Çünkü ihtiyaç.
Çünkü yani millet vatandaşa kulak vermiş. Herkes vatandaşın söylediğine göre kendine göre bir seçim. Şimdi uygulama kapasitesi farkı var veya vatandaş tarafında teveccüh farkı var. Kazananlarla bir araya geldik. Ama biz öyle bir plan yaptık ki kazanamayanın da taraftarı var sonuçta. Adam belki 2 puanla belki 7 puanla kaybetti. Evet. Onu da işin içine katarak. Bakın arkadaşlar bu şehrin ortak istediği öncelikli şeyler. Bunları kendisi arıyor. Benim de bir siyasetim var sonuçta. Büyükşehir belediye başkanıyım. Kendi aklımı kimseye verecek halim yok. Bunların zamanlama ve bütçelendirme talepleri ayrı. Bunların hangisini önce yapacağız, hangisini ne zaman yapacağız? Bunu da kendi aklımızda, kendi istişare ekiplerimizde karar verdik. Ama çok şeffaf. Yani şeffaflık esas burada. Herkes anladı ki uygulamada bunlar doğru olacak mı olmayacak mı ama projeler bizim istediklerimiz. Sonra kamuoyunun desteğini belediye başkanlarıyla beraber aldık. Ve dedim ki siyasi kavga yapacaksak son işte bugünler o kavga zamanı. Son zaman yaparız. Önceliğimiz şehrimiz olsun, beraber hizmet edelim. Yani Balıkesir insanı da aslında naiftir yani. Kavgalarımız da şey olur.
Tatlı
da
olur.
Tadında olur yani. Çok içselleşmez. Meclisimiz çok hareketli geçiyor da masaya oturduğumuzda birbirimizin yemeğini yeriz. Hatta insanlar şaşırıyor yani. Ben bugün Gönen Belediye Başkanı'nı mecliste çok ağır eleştirebiliyorum. O beni eleştirebiliyor. Beraber gidip Gönen'in belediye başkanıyla yemek yiyebiliyoruz. Meclis üyeleri. Hep beraber oturuyoruz. Yani artık CHP'li, İyi Partili, AK Partili, MHP'li. Meclis üyeleri de beraber oturuyoruz. Herkes fikrini söylüyor. Yani mesela meclis günü benim büyükşehir şeyinde dışarıdan misafirler geliyor. Zannediyor ki ben AK Partiliyim. Herkes AK Partili. Orada CHP'li belediye başkanı var, meclis üyesi var işte şey. Diyor ki böyle böyle falan. Bir dakika diyor ben CHP'liyim diyor bir tanesi. Nasıl yani falan diye şaşırıyor. Yani biz demokrasiyi içselleştirmiş bir şehiriz. Sonuçta fikirlerimiz var. Abi benim karşı çıktığım bir şey var yani belediye başkanı olarak. Hiç muhalefette kalmadım bilmiyorum ama hep kazananın yanında mı olduk diyoruz yani şeyi. Yaşadığımız şey şu. Akıl var, mantık var. Yani bu iş böyle olması lazım. Muhalefet edip arkasından gidiyorlar. Yani bir hizmeti öteletmenin bedeli çok ağır. Yani hem manevi dünyada hem o insanlara karşı sorumluluk aleminde ya bir iş yapılması gerekiyor. Sadece yapılmasın veya sözümüz olsun. Ya bunu da yaparlarsa bunu da yaparlarsa milletin teveccühünü kazanırlar. Ben orada tavsiyem şu yani derin siyaset yapan insanlara. Siyaset yapmasan bile yaptırabilme sanatıdır. Biri yapıyorsa yani sonuç alıyorsanız bunun kimin yaptığı önemli değil. Hep beraber ülke gelişsin diye muhalefet var. Şimdi adam onu saplantı haline getiriyor. İktidara gelmeyi şey en büyük siyaset olarak zannediyor. Yani muhalefet hiçbir şey yapmadan iktidardaki insanlara ya bunu niye yapmıyorsunuz, bunu niye yapmıyorsunuz deyip yaptır olarak aslında sonuç alabilir yani. Senin elinde o yetki olmasına gerek yok. Yani kamuoyunu ve doğru tespitlerle iktidarı yönlendirebilirsin. Onu tercih etmesi lazım. Ya bize hastane yaptırmayan bir ortam çıkıyor. Niye hastane yapıldığında teveccüh kayacak. Önemli bir şey olacak. Başka bunun gibi arıtmalarla ilgili problemler çıkıyor. Yani üçüncü, dördüncü bir şeyiniz varsa bu hastane ambulans içinde, hasta olan içinde, şehir içinde çok önemli bir şey. Ben ilk belediye başkanı seçildim. Şehrimin bu kadar sahipsiz olduğunu görünce çok ürktüm yani. Ürktüğüm konu ne? Kaz Dağları'nın şeyi, Altınoluk Belediyesi, Akçay Belediyesi, bunlar Güre Belediyesi. Yıllardır sol belediyelerin elinde. Çevreciler işte laf başı geldiğinde ama yani 40 yıl boyunca bir şehrin çöpü, derenin yani dağdan gelen o kaynak suyunun gölgesine yamaca biz burada ayrıştırma yapıyoruz adı altında traktörlerle yıllarca atılmış ve gerçek çevre problemi. Bunların hepsini ben çözdüm yani bana kaldı. Yani şunu söylemek istiyorum. Biz sözde değil gerçekten şehrimi seviyorum. Bu sorunları çözmek istiyorum. İşbirliği de herkesle yapabiliriz. Kimse Yücel Bey'e söylüyoruz ama duymuyor, dinlemiyor diyemez yani. Nerede bir problem varsa söylüyorlarsa üstüne etkin bir şekilde gidiyoruz. Biz tonlarca çöpü alıp burada metan gazına dönüşüp ayrıştırma yapıp gaz üreterek elektriğe dönüştürdük. Dönüştürüyoruz. Devam ediyor bu süreç. Ama çevrecilik böyle sadece değerli olan şeyleri göz önünde olan şeyleri korumakla olmaz. Görünmeyen yerde yapılan şeyleri de savunmakla alakalı olmalı. Yani zeytin kara suyu çok ciddi bir problem. Ben bunu boykot eden görmedim. Arıtma ciddi bir problem. Arıtma tesisinden önce çöplüklerin ıslığı daha önemli bir problem. Yani çünkü bütün doğaya zarar veren ayrı problemler var. Şöyle bir şey dipnot vereyim. Bizim Akçay yani Altınoluk'tan başlıyor Mıhlı Deresi'nden ta Altınova'ya kadar bizim orada 175 kilometre sahilimiz var. Bu sahil şeridi boyunca bizim tam 12 tane arıtmamız var. Hiç olmadığı kadar şu anda körfez temiz. Narlı'ya arıtma yapmışız. Avcılara yapmışız. Zeytinli arıtma hiç çalışmıyormuş. Tamamen çalışır bu hale dönüştürmüş.
Son 4,5 yılda mı yaptınız bunları?
Tabii tabii. Yani 4,5 değil. Mesela açılışını ben yaptım ama temelini Edip abi atmış. Veya tamamını ben yaptım. Şimdi bunlar hiç yoktu. Narlı'da bir avcılarda bir arıtma yoktu. Bunlar yapıldı. Havran'da arıtma yoktu. Burhaniye'deki çalışmıyordu. Gömeç'teki hiç çalışmıyordu. Ayvalık'taki çalışmıyordu. Yani elektrik parasını ödemiyorlardı. Biz geldiğimiz gibi bunların hepsinin motorlarını yeniledik, kapasitelerini arttırdık, çalışır hale getirdik ve bunları bozan zeytin kara suyuysa, atık suysa bunları yap. Yani şimdi insanlar bunları görmüyor ama her yıl 5 milyon TL değerinde artarak da sayısı biz denizin içine balık tutsun diye resifler yani böyle beton bloklar atıyoruz. Ya. O beton blokları da Lego gibi yapıyoruz. Yani büyük balık küçük balığı kovaladığında o küçük balığın saklanabileceği yerler yapıyoruz. Yani böylece yavrulama
çok o yavruların... Çok önemli bir hizmet ya onu söyleyeyim ya.
Şimdi bütün sahil boyunca hem Marmara'da hem şeyde. Yani şimdi insanlar bunu bilmiyor. Niye? Ben bunu bir insani görev olarak düşünüyorum. Birinci derece görevin mi? Daha görünür işler yapabiliriz.
Sokakta sorsanız bu hiç kimsenin aklına gelmez mi yani?
Reklamını yapıyor musunuz? Evet bir şeyler yapmaya çalışıyoruz da ben bunu severek yapıyorum. Çünkü bu koruyacak denizi. Yani çevreyle ilgili yaptığımız konular ödül almaya layık. Zaten biliyorsunuz sıfır atık Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu, hanımefendinin başlatmış olduğu proje Habitat'tan, dünyadan, Birleşmiş Milletler'den ödül aldı.
Şimdi hem Amerika'da, Birleşmiş Milletler'de hem diğer farklı alanlarda bu sıfır atıkla ilgili toplantıların neredeyse tamamına katılıyorsunuz. Yani
evet.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olmanızın ötesinde Belediyeler Birliği Başkanı vasfınızla katılıyorsunuz. Oradan aldığınız briefleri işte belediyeleri yönlendiriyorsunuz vesaire. Sıfır atık projesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ben 2014'ten beri belediye başkanıyım. Sıfır atık ilk çıktığında Emine Hanım sahip çıkmasaydı kimse benimsemeyecekti. Emine Hanım bu projeyi gerçekten içinden gelerek, inandığı için yaptı, bize de şevk oldu. Projelendirdi, intimam gösterdi. Bununla ilgili teşviklerde bulundu. Ve gerçekten dünyada yapılanın çok daha farklı ötesinde bir ruh eklendi. Israrla 2020'lere kadar yani şimdi kamuoyunun bundan haberi yoktu. Daha doğrusu dünyanın bundan haberi yoktu. Ve şekil olsun diye yapılmış bir şey değildi Emine Hanım'ın yaptığı. Gerçekten inandı ve kendini bu işe odakladı.
Adadı ekibi. Ya bu iş.
Adadı. Yani şimdi biz bir proje yapalım dünyada duyulsun falan gibi başlamış bir şey değil. Yani bir dertlenme, bir doğru bir işi sahiplenme hikayesi var burada. 2020 yılında Habitat'ta Maymune Hanım diye direktör var. O bu projeleri tanıştıklarında New York'ta çok benimsedi. Aslında yani şehircilikle ilgili direkt %100 alakalı ve takdir beratı Birleşmiş Milletler Konseyi'nin onayıyla Emine Hanım'a verildi. Sonra bu örnek gösterilebilecek bir proje. Dünya böyle şeyleri istiyor. Kim yaptı? Türkiye yaptı. Nasıl yaptı? Hanımefendinin himayelerinde birçok iş yapıldı. Biz bunu Belediyeler Birliği olarak da destekliyoruz. Dünyadaki bütün çevreci örgütler de destekliyor. Yani kirletmeden yaşanılabilir. Kirletmeden yaşanılabilir felsefesi dünyada oturtulmaya çalışılıyor ama ticari olarak oturtulmaya çalışılıyordu. Yani geri dönüşüm, değer yapanlar, öbürleri ne olacak falan. Şimdi ama kirletmeden yaşanılabilir mantığı bir harekete dönüştü.
İşin insani boyutu da olaya
girdi. İnsani boyutu da ortaya girdi. Ben şahsında Emine Hanım'a ve ekibine teşekkür ediyorum. Neden? Yani ben gurur duydum New York'a gittiğimde. Neyle gurur duydunuz? Duyuyorsunuz derseniz. Yani insanlar bu örnek projeyi görüyorlar, inceliyorlar, ülkelerinde üretiyorlar, uygulatıyorlar ve bu harekete imza beyanname, iyi niyet beyannamesine imza atıyorlar. Dünya Şehircilik Günü'nde de gerçek bir vurgu yapıldı. Nasıl buluyorsunuz dediğinde yani daha faydalı ne proje olabilir ki?
Kendini adadı ifadesi bence çok değerli bir şey işin insani boyutu. Bakın ben doğayı çok severim ve böyle zaman zaman da kaçamaklarım olur böyle 2 gün, 3 gün işte Mustafa ile Tolga ile birlikte. birlikte. Biz bir gün Konya'ya gittik. Oradan Aksaray'a geçtik. Tuz Gölü'nde işte bir vatandaşla sohbet ederken dedi ki, ya kardeşim bak, burada allı turnalar ya da bir diğer adıyla flamingolar, bunlar doğum yapıyorlar. Bunların yavruları buradaki su yetersizliğinden dolayı, ki işte geçtiğimiz yıllarda kuraklık da biliyorsunuz biraz fazlaydı, ölüyorlar dedi. Ya bizim gözümüzün önünde ölüyorlar bunlar. Abi dedim, hani bunun çözümü nedir? Ya dedi, işte burada Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın buraya su pompalaması lazım. Hmm. Yani biraz yatırım gerekiyor ya, tamam mı? İşte nedir? 5 kilometre öbür taraftan boruyla su getirmeniz lazım. Ben de bunu tweet attım. Dedim ki, yani ben gerçekten Emine Hanım'ın merhametine inanıyorum. Bu dedim, işte hayvanlar ölmesinler. Yani işte 15 bin, 20 bin tane yavrunun ölümünden bahsediyoruz yani. Sonra tabii birçok insan o tweet'e destek verdi vesaire. Beni hanımefendinin ekibinden aradılar. Dediler ki, ya bu hani konu nedir? Biz nereden bir bağlantı kurabiliriz? Nasıl ilerleyebiliriz falan? Ben dedim ki, işte o dönem Aksaray valisi vardı, Hamza Aydoğdu. Ya onunla belki kontak kurulabilir. Çünkü onlara bölgeyi daha iyi biliyorlar. Hanımefendi o işi birebir takip etti ve orada en az 10 bin tane yavru ölmedi. Oraya borular çekildi. Onlar uçtular. Hatta onların işte videoları falan böyle yayınlandı. Ya işe sahip çıkmak, işi dertlenmek bence çok kıymetli bir şey. Bunu BM'de de hani birlikte gördük. İnsani olarak bu işi gerçekten yaşayarak yapıyor. Bence bu çok önemli bir şey. Son olarak ne söylemek istersiniz? Yerel seçimlere gidiyoruz. Bölgenizde hani bundan sonraki süreç ne olur tabii ki bilinmez ama.
Balıkesir'de bir siyaset olgusu var. İnsanlar tanımadığı kişilere kendi partisinden diye oy verebiliyor. 5 yıldır biz ekibimizle beraber iyi motive bir şekilde çalışıp çok şey yaptık. Şartlar oluştu ve hizmet yapma kapasitemiz arttı. Projelerimiz netleşti. Sürdürülebilirliği yakalama açısından ben Burhaniye'de, Körfez'de biliyoruz oradaki insanların büyük bir çoğunluğu siyaseten benim bulunduğum partiyi desteklemiyor, Cumhur İttifakı'nı. Dedim ki, ben Yücel Yılmaz olarak sizden ödünç oy istiyorum. Yani çünkü hizmet etmek istiyorum. Kronikleşmiş sorunlar var. Yapma kapasitemiz var. Fırsat verin, hizmet edelim. Şimdi gördünüz diyorum. Yani gerçekten hizmet et. Arıtmaları, su sorunlarını, yolları, plajları, şehrin marka değerini, unutulmaya yüz tutmuş her şeyi, tarımda insanları desteklemeyi, birçok şeyi yaptık. Bunlar bizim çıraklık dönemimizdi. Şimdi kalfalığı var bu işin. Diyecekler ustalığı da mı olacak? Ama yani yapılacak çok iş var. Eğer partim uygun görürse, bize aday gösterirse, daha partimizde siz adaysınız demedi. Ama ben pozitif bir şey olacağını düşünerek vatandaştan takdir etmelerinden ziyade tercih etmelerini istiyorum. Neden? Çünkü biz hizmet ediyoruz. Hizmet ederken de kısır siyaset çelişkileri yerel yönetimlerde çok etkili olmaması lazım. Denenmiş, çalışmış, uygulayan insanlar, başarabilecek ekiplere oy verilmesi lazım. O noktada kırsal mahallelerimizde, bizim kırsal ilçelerimizde yapmak istediklerimizi yapabilmek ve hizmeti daha kaliteli hale getirebilmek sürdürülebilirlikle alakalı. Biz şu anda kırsal mahallelerimizin maliyetlerini azaltmaya çalışıyoruz. Çünkü katlandıkları yem maliyeti var, katlandıkları işte mazot maliyeti var, katlandıkları şehre uzak olmadan dolayı maliyetler var.
Dezavantajları.
Sadece yol yapmak, suyu akıtmak, köylere otobüs göndermek bizim işimiz değil. Oraların yaşam standartlarını arttırmak. Şimdi o aşamalara geçiyoruz. Öğrendik. Şehri benim kadar tanıyan ikinci bir adam yoktur. Neden? Yaklaşık sürdürülebilir bir şekilde ben 15 yıldır bu şehrin bütün ilçelerini, köylerini, kanaat önderlerini vesairelerini dolaşıyorum. İyi de temsil ediyoruz yani dışarılarda. Şunu söyleyebilirim. Biz Balıkesir'i artık polişlemeye başladık. Gücünü dışarıya yansıtmaya başladık. Bu network'ün kesintiye uğramasını istemiyorum. O yüzden halkımızın desteğini istiyoruz.
Arkadaşlar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yücel Yılmaz'la çok keyifli bir sohbetimiz oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla karşınızda olacağız.